Ayrım 21, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 193. Tarih 5 Ağustos 2001, Türkiye'nin en büyük şirketi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, CNN Türk'te Taha Akyol'un programına katıldı. Şimdi Tayyip Erdoğan yeni bir misyona soyunuyor. Bu iş para meselesi. Tayyip Erdoğan'da çok para olduğunu radyolardan dinledik. 1 milyar dolar para biriktirmişler. Nasıl biriktirdilerse. Dolayısıyla onun mali derdi olacağını zannetmiyorum. Türkiye Erdoğan'ın mal varlığını konuşmaya başladı. O sıcak günlerde Erdoğan bir uçak seyahatinde gazeteci Tuncay Özkan ile sohbet etti ve 13 yıldır şirketlerinden, özellikle Ülker grubunun distribütörlüğünden çok para kazandığını söyledi.
Bana mal varlığımla ilgili sorular soruluyor. Yok İstanbul-Ankara arasında nasıl gidip geliyormuşum? Yok toplantılar hangi paralarla yapılıyormuş? Bizim toplantılarımızı düzenleyen arkadaşlar uçak biletlerimizi de karşılıyorlar. Afyon toplantısında da herkes kendi parasını ödedi. Arabam 100 bin marka alınmış bir Mercedes. Şimdi satsam 60 bin mark eder. Binemez miyim? Şirketim var, 13 yıldır iş yapıyorum. Davul mu çalacağım yani? Benim bir ortakla birlikte şirketim, Ülker Bisküvilerinin Anadolu yakasının distribütörüdür. Çok iyi para kazandım. 13 yıldır da şirketim çok iyi kazanıyor.
11 Ağustos 2001 Milliyet. Milliyet gazetesi bu haberi çok para kazandım manşetiyle verdi. Fakat Ülker grubu açıklama yaptı. Çok para kazandım manşetli haber yazınızın grubumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sadece haberde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanları arasında gösterilen 13 yıldır Ülker distribütörüyüm ibaresiyle ilgili olarak şu bilgileri sunmayı yararlı bulduk. Ülker grubunun halen yaklaşık 500'e yakın distribütörü bulunmaktadır. Bunların seçiminde özellikle gıda ağırlıklı bir grup olmanın doğal sonucu olarak gerekli özelliklere sahip depo ve dağıtım araçları ile gerekli teminatların alınması başlıca faktörleri teşkil eder. Kuşkusuz tüm distribütörlerimiz yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bunlar bağımsız serbest ticaret yapan firmalar olmakla bunların hangi ölçüde kâr ettiklerinin grubumuzun özel ilgi alanı dışında bir husus olduğu kolayca takdir edilecektir. 13 Ağustos 2001 Milliyet. Erdoğan'ın serveti gündemdeydi. İddialar karşısında Erdoğan ne yaptı? AKP'nin kuruluşunu açıklamak üzere yerli yabancı medya mensuplarının karşısına çıktığında şunu söyledi.
Partimizin Türk siyaset hayatına getireceği diğer öncü bir tavır ise siyasetçilik makamını bir kolay servet ve imtiyaz elde etme aracı olarak görme hevesine son verecek oluşudur. Bu nedenle tüzüğünde yasa gereği sadece genel başkanın vermekle yükümlü olduğu mal bildiriminde bulunma zorunluluğu parti kurucuları, merkez ve karar yönetim kurulu üyeleri ve merkez disiplin kurulu üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
14 Ağustos 2001 ve ardından hemen mal bildiriminde bulundu.
Haydi bakalım karşımıza yine Erdoğan'ın mal bildirimi çıktı. İnşallah bu kez bizleri anlama konusunda yormayacaktır.
Yalnız bu bölüme Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki mal varlığını yeniden yazamam. İsteyen o sayfaları bir daha okuyarak bu yeni mal bildirimiyle karşılaştırabilir. Ben yine de okuma kolaylıkları göstereceğim. Haydi kolay gelsin. Tarih 10 Eylül 2001. İstanbul'daki arsanın değeri 1,5 milyardan 40 milyar liraya. Rize'deki tarlanın değeri 3 milyardan 10 milyar liraya çıkmıştı. Kartal'daki arsa satılmıştı. Nakitte patlama vardı. 340 bin ABD doları ve 130 bin Alman markı. Erdoğan aynı mal bildiriminde 21 yaşındaki oğlu A. Burak Erdoğan'a 220 bin ABD doları ve 55 bin Alman markı borcu olduğunu beyan etti. Emine Erdoğan'ın da altın kesesi dolmuştu. 174 Cumhuriyet altını ile ne olduğu belirtilmeyen muhtelif takılar vardı. Passat'ın yeni modeli 10 milyar alınmıştı. Erdoğan'ın Tuncay Özkan'a söylediği Mercedes yoktu. Devam edelim. Erdoğan'ın Emniyet Gıda'daki hissesi %20'den %12'ye düşmüş ama değeri 40 milyar liradan 95 milyar liraya çıkmıştı. Bu arada yine Ülker ürünlerini pazarlayan İhsan Gıda AŞ kurulmuştu. Erdoğan'ın %12'lik hissesinin değeri 25 milyar liraydı. Ayrıca yine bir şirket kurulmuştu. İhsan Gıda Limited şirketinin 1 milyar liralık %12'lik hissesi Erdoğan'a aitti. Ne kadar ayrıntılı bir mal bildirimi değil mi? Canım siz de hemen emekli maaşı niye yok diye sormayın, onlar küçük rakamlar. Yine de belediye başkanlığı dönemindeki mal beyanıyla karşılaştırdığınızda bir titizlik görülüyor. Tabii ki sebebi var. O günlerde Erdoğan'ın mal varlığı gündemdeydi. Erdoğan mal varlığını açıkladı ama ardından ne yaptı? Diyorum ya, dilini tutamıyor. Tarih 11 Şubat 2002. Erdoğan Habertürk kanalında Hakan Aygün'ün basın kulübü programında 1 milyar dolar değil ama 1 milyon dolar serveti olduğunu söyledi. Bu sözler Erdoğan'ın başını belaya soktu. Çünkü bu sözler mal beyanına uymuyordu. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri inceleme başlattı. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrıldığı 1998 yılında verdiği mal beyanıyla AKP Genel Başkanı olduğunda beyan ettiği mal varlığı arasında 256 milyar 138 milyon 421 bin liralık fark vardı. Nereden bulmuştu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2001 Taksim 277 mal varlığının soruşturulmasını talep etti. Erdoğan 25 Mayıs 2002'de haksız mal varlığı edindiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Selçuk'a ifade verdi. Savcının televizyonda 1 milyon dolarım var demişsiniz. 1993-1997 yıllarındaki mal beyanınız var. Gayrimenkullerinizle birlikte farklılık doğuyor. Açıklar mısınız sorusunu Erdoğan, bu bana göre böyle olabilir, başkasına göre farklı olabilir sözleriyle yanıtladı. Türk adliye tarihi böyle bir savunma görmemiştir herhalde. Sonuçta Ankara 7. Asliye Mahkemesi Erdoğan hakkında mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasasına muhalefet suçundan 5-10 yıl arasında hapis istemiyle dava açtı. Zenginlik kaynağı olarak ticari şirketlerini gösteren Erdoğan bu kez aradaki para farklılığının oğlu Burak'ın düğününde takılan altınlardan kaynaklandığını söyledi. Demek ki Allah bilir şirket defterlerinin durumu nasıldı. Neyse geçelim, bir de bu defterlere girmeyelim. Erdoğan'ın ifadesine göre Burak'a düğünde 30 kilo altın takılmıştı. Siz hesaplayın, 22 ayar bir küçük altın 1.75 gram. İnsan merak ediyor, nasıl bir düğünmüş? Ahmet Burak Erdoğan ölüme sebebiyet verme davasından beraat edince ardından askerliği yapmaya elverişli değildir raporunu aldı ve evlendi. Müstakbel eşi 23 yaşındaki İmam Hatip mezunu Rizeli Sema Ketenci idi. Düğün 23 Şubat 2001 tarihinde oldu. Erdoğan siyasal yasaklı olduğu için Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde sade bir nikah töreni yapıldı. Demek o nikahta 30 kilo altın takılmıştı. Ya bir de düğün olsaymış? Nikahta takılan altınlar 5 ay sonra 23 Temmuz 2001'de Asgold Kuyumculuk'ta bozduruldu. Tutarı 262 milyar 802 milyon 364 bin 384 liraydı. Dikkat ediniz, soruşturmayı yürüten savcı ne iddia ediyordu? Mal beyanınız arasında 256 milyar 138 milyon 421 bin liralık fark var. Ne tesadüf. 23 Temmuz 2001 tarih ve 2501 sayılı gider pusulası ile Asgold AŞ Erdoğanlara 262 milyar 802 milyon 364 bin TL ödeme yaptı. Bingo! Al sana yanıt. Peki Asgold AŞ nedir, kimdir? Sonraki yıllarda oluşacak bir ortaklığı yazıp geçeyim. Erdoğan'a en yakın iş adamlarından Cihan Kamer'in eşi Sinay Kamer ve Burak Erdoğan'ın eşi Semra Erdoğan ile Bilal Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın Duty Free bölümünde ortak kuyumcu mağazası açtılar. Dipnot: Cihan Kamer'in babası Atasay Kamer Denizli Çivrilli, kuyumculuğu babasından öğrendi. Sonra İstanbul Kapalı Çarşı'ya gelerek Yahudilerden işin inceliklerini kaptı. 1982'de Arpaş Kuyumculuk, 1987'de Asgold Kuyumculuk, 1989'da Atasay Kuyumculuk, 1992'de Tolga Kuyumculuk, 1995'te Atagold Kuyumculuk, 1999'da ise Atanaz Kuyumculuğu kurdu. İlk ihracatını 1981 yılında Suudi Arabistan'a yaptı. Sonra Arap ve Orta Doğu piyasasına açıldı. Cihan Kamer Erdoğan'ın yakınında bulunan iş adamlarından. Kuruçeşme'de açtığı içkisiz hukka pek ünlü. Ama asıl parayı kuyumculuktan kazanıyorlar. 5 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük altın ihracatçısı. İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanı. Babası gibi çok becerikli. 2004'te Başbakan Erdoğan pırlantadan KDV'yi kaldırdı. 36 gün sonra Atasay Kıymetli Madenler AŞ'yi kurdu. Ailece AKP'liler, AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen Kamer ailesinin damadı. Eşi Pınar Önen'in dayısı Cihan Kamer de. Bir başka isim daha var, Ekrem Tosun. 2009 yerel seçimlerinin yıldızıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem Tosun'u ünlü yapmıştı. Çıkıp çıkıp soruyordu, "Başbakan Ekrem Tosun'u tanıyor mu?" diye. Kendisi bilmiyorsa oğlu Bilal'e sorsun. Sonra ortaya çıktı. Atagold şirketinde Bilal Erdoğan ve Semra Erdoğan'ı temsil ediyordu. Türkiye'nin en çok ciro yapan kuyumcu mağazası deniyor. Ne bereketli düğünmüş kardeşim. Sonuca gelirsek, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2002 Taksim 20.819 dava sürerken Erdoğan milletvekili ve ardından başbakan olarak dokunulmazlık zırhını yine kuşandı. Erdoğan hakkında TBMM'de görevi ihmal, zimmet, kalpazanlık, sahtecilik gibi suçlardan oluşan 3 dosya vardı. Erdoğan başbakan olduktan sonra Almanya başbakanına ne demişti?
Bana verilen maaş çok düşük, yetmiyor. Sen ne kadar maaş alıyorsun?
Unutmadım, Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki mal varlığına geleceğim. Ama Erdoğan'ı koruyan sihirli el meselesine devam etmek istiyorum. Tarih 17 Nisan 2002. Reha Muhtar Show TV ana haberde Erdoğan'ın 1992'de Rize'de yaptığı bir konuşmayı yayınladı. Şöyle diyordu Erdoğan. Terör, PKK, Güneydoğu sorunu, bilmem şu sorunu, bu sorunu. Her gün yüzlerce evladını kaybediyor bu millet. 20 yaşındaki çocuğu teröristin karşısına dikiyorsunuz. Bu genç evladımız silah tutmasını bile daha bilmiyor. Bunun adı intihar cellatlığı yapmaktır. Bu haber ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel Erdoğan hakkında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs iddiasıyla soruşturma başlattı. Ve 25 Nisan'da talimatlı olarak Erdoğan'ı ifadeye çağırdı. Erdoğan'ın avukatı Hayati Yazıcı haberi öğrenince yanına eski MHP'li, yeni AKP'li Sadık Yakut'u alıp Savcı Yüksel'in yanına gidiyor. Sohbet sırasında Yakut eski dostu Savcı Yüksel'e aman tutuklama filan gelmez değil mi deyince avukat Yazıcı Yakut'a sinirleniyor. Nereden çıkarıyorsun? Savcı Yüksel tutuklama talebiyle dosyayı Ankara 2 No'lu DGM yedek hakimi Ramazan Aksan'a gönderdi. Hakim Aksan tutuklama talebini reddetti. Savcı Yüksel itiraz etti ve süreç devam ederken Erdoğan meclise girdi. Bu arada yazmam lazım. Erdoğan 15 Şubat 2007'de cemaatin Bugün gazetesine verdiği röportajda
''Ben 159'dan hakim karşısına çıkmış bir insanım. Nuh Mete Yüksel iddianamesini hazırladı. Talep idam. Ben ne yaptım? Kimi öldürdüm? Şoke oldu. Böyle bir durumu yaşadım. İdamın kalkması, müebbet olması en azından mesafedir.''
Gazete manşeti attı. Erdoğan savcı idamımı istedi. Erdoğan hakkında 159'dan değil TCK 146'ya ikinci madde çerçevesinde halka açık olan yerlerde nutuk irad ederek fesat çıkarmaya teşebbüs suçundan soruşturma vardı. Bunun karşılığı idam değildi. Üstelik hakim karşısına da çıkmadı. Erdoğan hep bunlara ihtiyaç duydu. Sebebi belli. Mağdur edilen adam. Neyse mesele bu değil. O süreçte Erdoğan'ı koruyan sihirli bir el vardı. Bir parantez açmalıyım. Savcı Nuh Mete Yüksel Erdoğan'ın tutuklanmasına red yanıtı veren mahkemeye 1 Mayıs 2002'de itiraz etti. Tarih 3 Haziran 2002. İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi polisleri bir dernekte arama yaparken seks kaseti buldu. Bu Türkiye'nin ileride sıkça göreceği seks kasetlerinden ilkiydi. İstanbul polisinin bulduğu seks kasetinde DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in bir kadınla sevişme görüntüsü vardı. Ankara'da bir avukatlık bürosunda çekilen 4 dakika 52 saniyelik görüntü tartışma yarattı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı kasetin montaj olduğuna dair rapor verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı ve Adli Tıp görüntüdeki kişinin Savcı Nuh Mete Yüksel olduğu sonucuna vardı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK toplandı. Seks kasetini seyretti ve Nuh Mete Yüksel hakkında kararını verdi. Nuh Mete Yüksel DGM savcılığından alındı. Savcı Nuh Mete Yüksel'e seks kaseti tezgahını kimin kurduğu hala ortaya çıkarılamadı. Bu olayı burada yazmamın nedeni Erdoğan davasıyla doğrudan ilişki kurmak değil. Bilgim yok, kuramam. Ayrıca şunu da eklemeliyim. Tarih 18 Haziran 1999. ATV televizyonu Fethullah Gülen'in çeşitli yerlerdeki ev sohbetlerinden oluşan bir kaseti yayınladı. Kasette Gülen şöyle diyordu. Arkadaşlarımızın mevcudiyeti İslami geleceğimiz adına bu işin garantisidir. Bu açıdan adliye, mülkiye veya başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bizim varlığımızın bunlar nabzıdır. İstikbalde yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. İster adliyede, ister mülkiyede, arkadaşlarımızın gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutulmaları, kaymakam ise vali olmaları, sıradan bir hakim iseler takdir olunan bir hakim olmaları. Fuzuli kahramanlık yerine ele geçirmeyi tercih edelim. Bu nedenle mülkiye ve adliyede çalışan arkadaşlarımız için bu çok önemlidir. İster mülkiyede, ister adliyede, ister diğer sahalarda böyle bir münasebetle bahsetmiştim. Arkadaşlarımızın mevcudiyeti İslami geleceğimiz adına o işin garantisidir. Yani bu açıdan adliyede, mülkiyede, hayati müesseselerde bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti böyle bir mevcudiyet gibi ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani gelecek adına bizim o ünitelerde garantilerimizdir. Tarih 11 Ağustos 2000. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel bir yılı aşkın yaptığı soruşturmayı tamamladı. 1999 Taksim 420 hazırlık numaralı, 2000 Taksim 192 esas, 2000 Taksim 141 idari numaralı ve yukarıdaki sözleri ifade eden Fethullah Gülen hakkında yasa dışı örgüt kurmak ve yönetmekten iddianame hazırladı. Gülen bu iddianameden önce 19 Mart 1999'da ABD'ye gitmiş ve dönmemişti. Nuh Mete Yüksel bu nedenle Gülen hakkında gıyaben tutukluluk kararı çıkarılması için başvurdu. Ankara 2 No'lu DGM heyeti Gülen'in gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Gülen'in avukatları 16 Ağustos'ta İstanbul 2 No'lu DGM'ye itiraz ettiler. Ankara DGM'nin kararını İstanbul DGM 28 Ağustos'ta bozdu. 3 gün sonra savcı Nuh Mete Yüksel'in iddianamesini Ankara 2 No'lu DGM kabul etti ve dava açıldı. Esas No 2000 Taksim 124. İlk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis eden sanığın, mevcut sistemi yıkma yerine devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurmayı hedeflediği, bu nedenle tüm devlet organlarında, yerel yönetimlerde, sivil sektörde örgütlendiği, ileride devlet yönetimini kontrol altına alabilmek için kısa vadede tüm kadrolara yandaşlarının getirilmesi veya bu kadroları işgal edenlerin kendine bağlanmasını hedeflediği. Tarih 16 Ekim 2000. İlk duruşma yapıldı. Nuh Mete Yüksel Fethullah Gülen'in tutuklanmasını istedi. 4 Aralık 2000 tarihli duruşmada, 29 Ocak 2001 tarihli duruşmada, 28 Mart 2001 tarihli duruşmada, 21 Mayıs 2001 tarihli duruşmada, 16 Temmuz 2001 tarihli duruşmada, 17 Eylül 2001 tarihli duruşmada, 6 Kasım 2001 tarihli duruşmada, 12 Kasım 2001 tarihli duruşmada, 26 Aralık 2001 tarihli duruşmada, 11 Mart 2002 tarihli duruşmada, 6 Mayıs 2002 tarihli duruşmada savcı Nuh Mete Yüksel hep Gülen'in tutuklanmasını talep etti. Savcı Nuh Mete Yüksel her duruşmaya emniyette Fethullah Gülen örgütlenmesi konusunda rapor hazırlayan müfettişleri ya da polisleri Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Aktaş vesaire tanık olarak çağırdı. Bir sonraki duruşmada tanık olarak dönemin terörle mücadele şube müdürü Cavit Çevik ile yazar Ergün Poyraz'ın dinlenmesi talep etmişti ki, bir sonraki duruşmaya Emniyet Genel Müdürlüğü'nde halen sürdürülen Fethullah Gülen soruşturması dosyasını getireceğini söylemişti ki, işte o seks kaseti 3 Haziran 2002'de ortaya çıkarılıverdi. Fethullah Gülen dava duruşmasının yapıldığı 21 Ekim 2002 günü Savcı Yüksel bu duruşmadan el çektirildi. Şimdi soru şu, İlk seks gazetelerin tesadüfen bulunması hangi dava ile ilgiliydi acaba? A. Erdoğan, B. Gülen, C. Hiçbiri. Geçelim. Konumuz Erdoğan'ı koruyan sihirli el. Avukatları 3 Kasım seçimleri öncesi Erdoğan'ın seçilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için yoğun çaba içine girdiler. Hayati Yazıcı Diyarbakır'daydı. Erdoğan'ın TCK'da yapılan değişiklikler nedeniyle daha önce aldığı mahkumiyet kararının adli sicil kaydından silinmesini istiyordu. Diyarbakır'daki 3 no'lu DGM talebi reddetti. Yazıcı bir üst mahkemeye itiraz etti. Diyarbakır 4 no'lu DGM 2'ye karşı 1 oyla adli sicil kaydının silinmesine karar verdi. Tarih 11 Eylül'dü. Seçimlere 50 gün vardı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınan adli sicil kaydı yoktur belgesi Erdoğan'a rahat bir nefes aldırdı. Hesaplarında Yargıtay Başsavcılığı yoktu. Sabih Kanadoğlu Erdoğan'ın TCK'nın 312. maddesinden mahkum olduğu gerekçesiyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirtti. Talep haklı bulundu. Diyarbakır 4 no'lu DGM'nin kararı geçersiz sayıldı. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu da anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesine yer alan ideolojik ve anarşik eylemlere katılma hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın adaylığını kabul etmedi. Karar YSK'da 3 kabul 3 ret oyuna karşılık YSK Başkanı'nın ret kararıyla alındı. Erdoğan'ın adı AKP milletvekili listesinden çıkarıldı. Aday değildi. Aynı nedenle AKP'nin kurucusu da değildi. Yasa gereği milletvekili olamayan kişinin başbakanlık yapması söz konusu değildi. Anlaşılmıştı. AKP iktidarı olmadan Erdoğan sorunu çözülemeyecekti. Ne olursa olsun seçim kazanılmalıydı. Kazanılacaktı. Çünkü aynı yöntemler yıllar önce denenmiş ve başarılı olmuştu. Nasıl mı?
21. ayrımın sonu. Sayfa 202.